İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 36.
İkindi oldu, gün aşağıya sarktı, ak bulutlar yükseldi. Garbi yeli çıktı, deniz kabardı, dalgaları sıklaştı. Ak köpükler kıyıda çakıl taşlarının üstünde dağıldı. Akşam oldu, gün battı, deniz gümbür dedi. Denizin üstündeki son ışıklar da çekildi, çekilecek. Mehmet olduğu yerde daha öyle duruyordu. Müslüm karanlık çökünce ne yani be diye kızdı, ayağa kalktı. Öfkeyle Mehmet'in yanına yürüdü. Ne yapacağını, ona ne söyleyeceğini bilemiyordu. Yöresinde iki üç kere kızgınlıkla döndükten sonra eğildi. Püren çalılarından birkaçını kopardı. Ayakla daha hiç kıpırdamadan duran adamın burnuna uzattı. Buna püren derler, kokla dedi. Gerçekten de Mehmet püreni kokladı. Onun gülümsediğini Müslüm alacakaranlıkta gördü. Kendine geldiğini anladı. Haydi eve gidelim diye Müslüm onun koluna dokundu. Bugün cenaze günü, Hürü Ana Seyran bizi merak ederler. Merak ederler dedi Mehmet dalgın. Haydi gidelim. Haydi gidelim dedi Müslüm. Ona bir şeyler söylemek istiyor, bir türlü de söyleyemiyordu. Sonunda kendisini toparladı. Çok sert, çocukların karanlıkta bağırdıkları gibi. Beni dinle Mehmet Ağa dedi, beni dinle. Söyle Müslüm dedi. Onun bu bıçak gibi sesine şaşırmış Mehmet. Söyle. Ben bu Şakir Bey'i öldüreceğim. Onu öldürüp de gideceğim. Ferhat Hoca'nın İnce Mehmet çetesine katılacağım. Ben zaten anamdan eşkıya doğmuş bir kişiyim. Burada, bu kasabada, bu portakal bahçelerin içinde yapamam. Ben dağda doğdum, dağda öleceğim. İzin ver bana. Mehmet karşılık vermedi. Adımlarını sıklaştırarak önünde hızla yürüyordu. O Şakir'i öldürdü muallimi. Öldürmedi mi? Sen de onu öldürmeyi düşünüyorsun. Sen onu öldüremezsin. Sen bir daha İnce Mehmet olmak istemiyorsun. Dün Hürü Ana'yla Seyran konuşurlarken duydum. Bir de çocuğun olacakmış yakında. Sen Şakir'i ne demeye öldüreceksin? Ben varken sana düşmez. Muallim senin kadar benim de arkadaşımdı. Sana öğrettiği kadar okur yazarlığı bana da öğretti. Ben de senin gibi ak kağıt üstüne Müslüm yazıyorum. Bana izin ver. Ben onu tam alanın ortasında çınarın altında oturmuş nargilesini öpürdetirken yüreğinin başından. Binerim Arap atıma, çekerim daha. Beni de hiç kimse yakalayamaz. Müslüm konuşuyor, konuşuyor, diller döküyor, onu kandırmaya, ondan izin almaya çalışıyor. Mehmet ise ağzını açmıyor, daha da hızlanarak yürüyordu. Sonunda Müslüm vardı, onun yolunu kesti, yakasına yapıştı. Söyle dedi keskin, söyle Mehmet ağa, bana izin veriyor musun, vermiyor musun? Mehmet onun yakasına yapışmış elini hızla silkeledi attı. Daha sert, daha hızlı yürümesini sürdürdü. 13. Bölüm. Güz yaprakları sararmıştı. Uçsuz bucaksız ormanın üstünden turuncu sarı, altın ışıltısında ışıklar geçiyor. Ormana ılık güz güneşi düşüyordu. Pembe mor orman laleleri, otları kurumuş çatlamış toprağa yarmışlar. Bir kayayı çatlatırcasına dışarıya çıkmışlardı. Ferhat Hoca bu ucu bucağı bulunmaz ormanın orta yerindeki koyun damını temizletmiş, onartmış, yerleşmişti. Burada dinleniyorlar, ormanda bütün Toros'ta, Çukurova'da, dahası Ankara'da kuş uçsa haberleri oluyordu. Hele atın göğe çekilmesinden sonra işleri daha da kolaylamış, bu dağlardaki her insan, kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk, herkes onlara çalışıyor, onların bu dağlarda köresine giren karıncadan bile haberleri oluyordu. Daha jandarmaların burnu kasabanın dışına çıkar çıkmaz bunlara kuşun kanadında haberler geliyordu. Ferhat Hoca her şeye karşın oturdukları yeri kimseye göstermiyordu. Ormanın dışına kademe kademe gözcüler koymuştu. Gelen haberler ancak üç kişiden geçtikten sonradır ki oturdukları yere ulaşabiliyordu. Oturdukları koyun damını yüksek keskin mor bir kayalık ay gibi çeviriyor, önünden de derin bir ırmak kadar su taşıyan bir çay akıyordu. İnce Mehmet'in atı denen uyuz beygirin bir küheylan olarak dirilmesi, kırklar yiğitleri de onu alıp kasabanın ortasından çekerek götürmeleri, sonra da atın göğe çekilmesi, kişneyerek şehirlerin üstünden uçması onu çok etkilemişti. Bu işin sonu kendilerinin sonu, İnce Mehmet'in sonu ne olacaktı? Arada sırada da İnce Mehmet üstüne bilgi kırıntıları geliyordu. O çeteyle dağlarla bütün ilişkisini kılıçla keser gibi kesmiş atmıştı. Bir köye yerleşmiş, hangi köy olduğunu Ferhat Hoca'ya bile kimse söylemiyordu ya da bilmiyorlardı. Oysa Mehmet'i o köye Ferhat Hoca göndermişti. En güvendiği arkadaşına, kendi gözünden de daha çok güvendiği. Bundan da hiç kimsenin haberi olmamıştı. Hoca insanları iyi biliyordu. İnsan yüreklerinin sırrına vakıftı. O biliyordu ki İnce Mehmet gibi insanlar öyle uzun bir süre eli kolu bağlı, hiç eylemsiz duramazlardı. Bir gün er ya da geç Mehmet bu dağların yolunu tutacaktı. Bundan hiç küsum etmiyordu. Onun kafasını kurcalayan, kendi düşüncesine güvenini sarsan Bayramoğlu'nun tutumuydu. Bunca yıl nasıl olmuş da yok yoksul iki çelimsiz öküzün ardında, verimsiz kıraç dağ toprağında çift sürerek, ne üstte üst ne başta baş gitmiş gelmişti. Belki o dünyaya küsmüştü, belki de yüreğinde köklü bir değişiklik olmuştu. Kim bilir, belki İnce Mehmet de dünyaya küser, kim bilir, belki onun da yüreğinde köklü bir değişiklik olmuştur. Ferhat Hoca bunu böyle düşünüyordu. Ne Bayramoğlu'nun dünyaya küstüğüne, ne de İnce Mehmet'in küseceğine yüreğine bir türlü inandıramıyordu. Bunlar içlerinde yalım taşıyan insanlardı. Yüreklerindeki yalım ne kadar solarsa solsun tükenemezdi. Dünya kuruldu kurulalı onlar gibisilerin yüreklerindeki yalım tükenmemişti. Ya şöyle ya da böyle, iyilik için, dostluk, sevgi için yalazlanmış durmuştu. Bayramoğlu ile İnce Mehmet yüreklerini söndürmeye çalışıyorlar ki yüreklerini koparıp atmadan içlerindeki o yalımı söndüremezler. Ormanın batı kıyısına koyduğu son, yani üçüncü gözcü geldi. Hocam dedi, 7 kişi daha geldi. Alayım getireyim mi ormanın içine? Hoca al getir dedi. Bunlar da mı eşkıya olmaya gelmişler? Bunlar da eşkıya olmaya gelmişler. Hepsi de sarı benizli, hepsi de sarkık, sarı bıyıklı, hepsi de yeşil gözlü, hepsi de bir boy. Tüfekleri, fişeklikleri, ayaklarındaki ayakkabılar, sırtlarındaki sırmalı maraş abaları, her bir şeyleri tıpkı, birini ötekinden ayıramazsın. Hoca güldü. Hepsinde adı Mehmet, öyle mi? Mehmet dedi gözcü. Şaşırdım kaldım hocam, bu dağlarda kime sorsan hepsinde adı Mehmet. Hoca gülmesini sürdürerek, biliyorum, duydum dedi. Vel minel garayip. Ormanın alt ucundaki dağın eteğine kadar hoca yürüdü. Dağa çıktı, bir kayalığın ardında biraz dinlendikten sonra aşağıya indi. Mehmetler onu dağdan inerken gördüler. Hoş geldiniz çocuklar. Önünde el pençe divan durup, hoş bulduk hocamız dediler. Niçin eşkıya çıktığınızı sormayacağız, biliyorum onu. Bana göre ne kadar fakir fukara, ne kadar babası, embisi, kardeşi, dayısı Yemen'e, Çanakkale'ye, Sarıkamış'a gitmiş de gelmemiş, ne kadar aşağılanmış, adamdan sayılmamış kişi varsa dağa çıkmalı. Biliyorum, herkes dağa çıkmadığına göre sizin yüreğinizde kurt var, yalın var. Şunu size açık açık söyleyeyim de bilin. İnce Mehmet bizim çetemizde yok, dağlarda da yok. Baştaki duran delikanlı, biz onu buraya gelirken gördük, onunla konuştuk da hocam, o her yerde var. Hocanın yüzü ışıdı. İşte buna, buraya gelirken Mehmet'i gördüğünüze sevindim. Hepiniz de gördünüz mü onu? Hepimiz de gördük hocam. Senin adın ne? Diye birdenbire sordu hoca. Mehmet dedi öteki toparlanarak. Hoca hep gülüyordu, sonra birden sertleşti. Beni dinleyin Mehmetler dedi. Bir tek sözümü bile kulak ardı etmeyin. Mehmet olmak kolay değil. Biliyoruz, kolay değil hocamız. Ucunda erinde olsun, geçinde olsun %100 ölüm var. Biliyoruz hocam. Öyleyse Allah'ın adı ve de Kur'an-ı Kerim üstüne şu söyleyeceklerimi yerine getireceğinize yemin edeceksiniz. Ederiz hocam. Durun, söyleyeceklerimi dinleyin de yemin edecekseniz o zaman edin. Belki de etmezsiniz. Ederiz hocam, bilerek geldik. Fakir fıkaraya zulmetmeyeceksiniz. Onlara hep güler yüz gösterecek tatlı söz söyleyeceksiniz. Yardıma muhtaçlarına yardım edeceksiniz. Allah'ın adı ve hem de Kur'an üstüne and içeriz hocam. Zenginleri soyacak olursanız bir kuruşunu yemeden önce en fakirlere, sonra derece derece dağıtacaksınız. Dağıtacağız hocam, Allah'ın adı üstüne. Kimsenin ırzına dolanmayacaksınız. Köroğlu da, Ali de, İskenderoğlu, Zülkarneyn de kimsenin ırzına dolanmadı. Milletin ırzı sizin ırzınızdır. Irza dolanan bir eşkıyayı derhal o anda arkadaşları öldürmeliler. Allah'ın yanında da kulun yanında da dört kitapta da böyle kişilerin katli vaciptir. Vaciptir hocam. Bir tek fakirden evine konuk olsanız bile zırnık almayacaksınız. Çobanlardan koyun alırsanız, istemese, yalvarsa bile hemen parasını vereceksiniz. Baş üstüne hocam. Şimdi beni bir daha iyice, bir daha can kulağıyla dinleyin. Bu dağlar İnce Mehmet'i çok seviyor. Onu Hızır, onu Ali gibi ermiş yaptılar. Atı da üstümüzde şehir şehir dolanarak uçuyor, hem de kişniyor. Uçuyor hocam. Böyle bir çetede çalışmanın mesuliyetini biliyorsunuz. Onun için geldik buraya. Bu dağların hepsi bizim dostumuz ya. Ne kadar dostumuz varsa o kadar da düşmanımız var. Biz dağlardaki ilk İnce Mehmetler değiliz. Dünya kurulduğundan bu yana vardık. Bundan sonra da olacağız. Şöyle bir düşünürsek, kötülük, zulüm, yoksulluk, haksızlık, insanın insanı köle gibi kullanması sürüp gittiğine göre biz hep yenilmişiz. Kıyamet gününe kadar da yenilecek miyiz? Ben şimdilik onun orasını bilemem. Belki bir gün gelir. Hocanın gözleri doldu, sesi karıncalandı. Belki bir gün gelir, bir kere de biz onları yeneriz. Yeneriz, yeneriz. İşte o zaman ne yoksul, ne hasta, ne zulmeden, ne zulüm gören. Hoca iyice dolmuştu, sözünü sürdüremedi. Başını yere eğdi, delikanlılar gözlerindeki yaşı, bozuk yüzünü görmesinler diye. Neden sonra başını kaldırdı, teker teker delikanlıların yeşil gözlerine baktı. Öyle bir gün mutlaka gelecek diye sözlerine daha tok bir sesle, daha imanlı, daha güvenli başladı hoca. Öyle bir günü insanoğlu mutlaka görecek. Çünkü insanoğlu öyle bir gün için, insan insan olduğundan beri savaşıyor. İnsanoğlu dediğini yapacak, kurtla kuzu yayılacak. Sesi acılaştı, hüzünlendi. Belki de bizler öyle bir günü hiç görmeyeceğiz. Görmeden bu dağlarda ölecek, mezarımız bile olmayacak. Kurda kuşa yem olacağız. Sonra birden doğruldu, dimdik oldu, yüzü bir kaya parçası gibi sertleşti. Ama biz gücümüzün yettiği kadar dövüşeceğiz. Dövüşeceğiz hocam. Hocanın kaya parçası yüzü yumuşadı, gülümsedi. Silahını kucağına aldı, bir kayanın üstüne sekilendi. Çocuklara eşkıyalık, saklanma, köylülerle ilişkiler, her yerde gözü kulağı olma üstüne öğütler verdi. Onlara Sarı Sultanoğlu'nu, onun için soyduğunu, Sarı Sultanoğullarının, Abdi Ağaların, Ali Safa Beylerin, öteki Çukurova Ağalarının, Türkiye'deki beylerin kimler olduklarını anlattı. Delikanlılardan üç tanesi gurbet görmüş, içlerinden birisi de dokuma fabrikasına çalışmıştı. Biraz olsun Hanya'yı, Konya'yı öğrenmişlerdi. ''Kaç Mehmetler çetesi var dağlarda?'' diye hoca durup dururken sordu. ''Biz üç tanesini biliyoruz.'' ''Tanıyor musunuz?'' ''Tanışıyoruz.'' ''Bizimle ve de onlarla hiçbir zaman irtibatı koparmayacaksınız. Bize düşman bulsalar bizi bir kışık suda boğacak kaç çete var?'' Delikanlılar bir çırpıda düşman çetelerinin adlarını saydılar. ''Sarı Sultanoğlu'nun adamlarını da unutmayın, onları nerede görürseniz. Onlar hem de ötekiler fakir fıkaranın düşmanlarıdır.'' ''Biliyoruz hocam.'' Ayağa kalktı, onunla birlikte ötekiler de kalktılar. El kavuşturup hocanın huzurunda durdular. ''Haydi gidin, yolunuz açık olsun. İnce Mehmet'e selamınızı söyleyeceğim. Düşümde gördüm, yakında onu göreceğim.'' Mehmetler sıraya girdiler. Teker teker hocanın elini öptükten sonra oradan ayrıldılar. Ertesi gün daha gün ışımadan ormanın dışından Ferhat Hoca'ya bir haber daha geldi. ''Seninle Mehmetler görüşmek istiyorlar.'' diye. Hoca gene onları ormanın dışında dağdan inerek karşıladı. Bunlar da 7 kişiydiler. 7'si de sarı mavi Halep işi 40 düğmeli yelek giymişler, yepyeni dürbünler takmışlar, başlarına kara püskülleri fırlanan mor fes geçirmişler, hepsinin de fişeklikleri altın sırma, koşar koşar bağlamışlar, hepsinin de abası mor çizgili, yakalarına da sırmayla şahinleri işlenmiş. Hançerleri, tabancaları, Trablus kuşaklarıyla hepsi de bir çarktan çıkmışçasına, boyları, omuzları, gözleri, kaşları, burma bıyıkları, ayaklarına giydikleri kırmızı, tabanları otomobil lastiği ayakkabılarıyla birbirlerine benziyorlardı. Hepsinin gözlerinde ölümün ötesine düşmenin pervasızlığı, yürekliliği, mutluluğu balkıyordu. Ferhat Hoca bunlara da dünkü Mehmetlere konuştuğu gibi konuştu. Bunlar çok daha kararlı gelmişlerdi, sevinçlerinden gözleri yaşardı. ''Biz bu işin bu kadar olduğunu bilmiyorduk hocamız.'' dediler. ''Yenmişler, yeniyorlar ama sonunda yenilecekler. Dağ taş, canlı cansız hep bizimle. Biz gökte kuş, yerde karınca kadar çoğuz. Biz yeneceğiz. Ondan sonra da sonuna kadar. Bir daha hiç.'' ''Bir daha hiç.'' dedi Ferhat Hoca. Bundan sonra bir sürü Mehmetler geldiler gittiler. Gelenlerin hepsi de 7 kişiydiler. Aynı boyda, aynı kıbaldaydılar. 7 kişinin 7'si de birbirlerinin tıpkısı giyinmişler, fişeklikleri, ayakkabıları, dürbünleri, üstlerinde neleri var neleri yoksa hepsi birbirinin tıpkısıydı. Ferhat Hoca her gelene ilk gelenlere söylediği sözleri söylüyor, ötekiler de hep bir ağızdan ''Biliyoruz hocam'' diyorlardı. ''Bakın çocuklar, padişaha baş kaldıranlar, beyler, paşalar, ağalar yenildiklerinde çoğu zaman öldürülmediler. Üstelik de padişah onların büyük bir kısmını vali, beyler, beyi, vezir, sadrazam yaptı. Bakın çocuklar, bir Mehdi'ler vardı baş kaldıranlar içinde. Kendilerine Mehdi-i Resul diyenler. Onlar bozulan dünyayı toptan değiştirmek isteyenlerdi. İşte padişah bunları yendiğinde hiç bağışlamıyor, bir tekini bile. Çünkü onlar fakir fıkaraydılar, fakir fıkaranın adamıydılar.'' Bunun için padişah onları yenip yakalayınca eşeğe ters bindirtiyor, mafsallarını kanıra kanıra, gözlerini oya oya, derilerini yüze yüze bütün şehre tellal çağırtarak dolaştırıyor. 3 günde, 5 günde bu Mehdi Hazretlerinin dayanıklılığına bakıyordu. 1 haftada öldürtüyordu. Ve Mehdiler gözlerini kırpmadan, tüyleri kıpırdamadan, ağızlarından en küçücük bir şikayet sözcüğü çıkmadan, ancak ölürken o da eriş ya da dede sultan diyorlar, can veriyorlardı. Bakın çocuklar, şimdi Ankara bizim bir olduğumuzu bilirse bizi yakalayınca eşeğe ters bindirir. Ters bindirmezse de ona benzer bir şeyler yapar. Biliyoruz hocam. Aramızda İnce Mehmet yok, bizi bıraktı, küstü de gitti. Anlayamadım niçin küstü bizi ama geri gelecek. İnce dağlarda hocam. Biz onu gelirken gördük hocam. Biz gelirken şu aşağıdaki gedikten onu aşarken gördük. Yayla yolunda bir taşın üstüne oturmuş tüfeğini temizliyordu. Şu karşı dağın doruğunda başında çok adam. Eriş ya Dede Sultan diyebilecek miyiz? Hepimiz hocam. Mehmetler çekilip gittikten sonra bir gece yarısı hocayı derin uykusundan uyandırdılar. Jandarmalarla Sarı Sultanoğlu'nun adamları Mehmetlerden birisini ya da ikisini aşağıdaki koyakta kıstırdılar dediler. Hoca hemen kalktı giyindi, öteki eşkıyalar da giyindiler. Hiç vakit geçirmeden yola düştüler. Yoğun bir yağmur yağıyor, ortalık sel sele gidiyordu. Ormanı çıktıklarında yağmur iliklerine kadar işlemişti. Sabaha karşı kolaylıkla koyağı buldular, ortalıkta ses sada yoktu. Hoca adamlarını özellikle toprak yerlerin tümseklerin arkasına yerleştirdi. Çok zorunluluk olmayınca kayaların arkasına sığınmak onun için tehlikeliydi. Daha gün doğarken ortalık ışılı ışıyacak koyağın dibinden kurşun sesleri gelmeye başladı.
Ayrım sonu.